35. ayrım, sayfa 439. 19. kısım, Barış ve Cumhuriyet. Mustafa Kemal yanında genç karısıyla İzmir'den Ankara'ya trenle giderken, 18 Şubat 1923'te Eskişehir'de durarak Barış Konferansı'nın askıya alınmasından sonra Lozan'dan dönmüş olan İsmet Paşa ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da toplantıda hazır bulundu. Dipnot, Nutuk, sayfa 479, Goloğlu, cilt 5, sayfa 86. Çatışmaların tekrar başlama olasılığı vardı ve her şart altında Mustafa Kemal'in ordunun desteğine gereksinimi vardı. İsmet Paşa yıl yaşamında mutluluk diledikten sonra halledilmesi gereken siyasi işlere döndü. Lozan'dan gelirken İsmet Paşa yolculuk yapmış olan Daily Mail muhabiri Ward Prize, Gazi'nin üzerinde tüvit bir takım, külot pantolon ve rugan papuçlarıyla tezat oluşturan bisiklet çorapları vardı diye not etti. Latife ise at binme muzlu uzun çizmeler giymiş ve başına parlak renkli ipek bir eşarp bağlamıştı. Ward Prize'a göre Türkiye'de başka hiçbir kadının giymeye cesaret edemeyeceği bu kılığı gören Türkler şaşkına dönmüştü. Bu kıyafetler camları kırık elektriği ve ısıtma sistemi çalışmayan trende yolcuları sıcak tutmaya yarıyordu. Dipnot, Ward Prize, sayfa 140. Eskişehir'den Ankara'ya kadar yol boyu barış görüşmelerinde izlenmesi gereken taktikler üzerinde tartıştılar. Ankara'ya varmak Latife'yi pek sevindirmedi. Giriş katında 3 küçük konuk odası, üst katta bir yatak odası, bir salon ve minik bir banyosu bulunan Çankaya'daki ev, babasının İzmir'de deniz kenarındaki köşkünden çok daha küçüktü. Dipnot, Cumhurbaşkanı'nın konutu Anadolu tipi bir yazlık evden Avrupa stili orta sınıfa özgü bir meskene 1924'te dönüştürülürken kuleli bir bölüm eklendi. Bakınız basın yayın The Köşk, Museum at Çankaya. Hizmetler ev işleri konusunda deneyimli değillerdi. Yemekleri çok kötü bulan Latife İzmir'den bir aşçı göndermesini babasından istedi. Daha da kötüsü Mustafa Kemal'in genç karısıyla geçirecek pek az zamanının olmasıydı. Ankara'daki ilk gece Latife'ye yemeğini üst katta yalnız yemesini söylemişti. Çünkü kendisi arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyordu. Neşeli geçen siyaset tartışmaları saat sabahın 3'üne dek sürmüş ve sonunda Mustafa Kemal bir şarkı mırıldanarak yukarı çıkmıştı. Dipnot, Latife'nin annesine yazdığı tarihsiz mektuptan Aras tarafından yapılan açıklama. Mustafa Kemal'le 1000 gün. Sayfa 134. Bunu izleyen günlerde kocasının arkadaşlarının eşleriyle tanıştırılan Latife, onların içinde bulundukları durumu daha fazla anlayışla karşıladıklarını görmüş ve evin içine değişiklikler yaparak oyalanmaya çabalamıştı. Fransız stili mobilyaların alınması ve yatak odasının sarımlarında döşenmesi de bu yeniliklere dahildi. Mustafa Kemal'in daha önemli kaygıları vardı. İç siyaset barış görüşmelerinin gidişine yakından bağlıydı. İsmet Paşa'nın kendi talimatlarına uygun olarak davranmasını isteyen Başvekil Rauf Orbay, kabineye haber bile vermeden hariciye vekiliyle meclis başkanının kendilerince taktiklerini saplamalarını içerliyordu. Dipnot, Mustafa Kemal 1927'de yaptığı konuşmada daha önce hükümet ve meclis ile görüşmeden kendisiyle görüştüğü için Rauf'un İsmet'i eleştirmesine şaşırdığını söylemişti. Nutuk, sayfa 479. Buna rağmen Bakanlar Kurulu'nda İtilaf Devletleri'ne verilecek yanıt üzerinde anlaşmaya varıldı ve 21 Şubat'ta meclisin İsmet Paşa'nın raporunu dinlemesinden sonra Rauf büyük bir sadakatle kurulun kararı aldığını açıkladı. Dipnot, Cebesoy, Siyasi Hatıralar, cilt 233-243. Mustafa Kemal kendi düşüncelerini hükümete kabul ettirmişti. Türkiye'nin bağımsızlığı için en iyi koşulların sağlanması karşılığında Musul sorunu İngiltere ile ayrıca yapılacak ikili görüşmelere kadar ertelenebilirdi. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa Milletler Cemiyeti hakemlik yapacaktı. Mustafa Kemal bunun anlamını Musul'dan vazgeçmek olmadığı, tam tersine Türkiye'nin biraz daha güçlenmesi için zaman kazanmak olduğu konusunda meclisi ikna etmek için epey zorlandı. Rauf bazı uzlaşma önerilerinin öne sürülmesiyle Türkiye'nin gerçekten barış istediğini kanıtlayacağı ve dünya kamuoyunu kendi lehine etkileyeceği fikrini gündeme getirdi. Yine de meclisi ikna etmek kolay olmadı. Mustafa Kemal'in diplomatik taktiği her zamanki gibi İtilaf Devletleri'ni bölmekti. Musul konusunda varılacak bir uzlaşma İngiltere'yi tatmin edecekti. Bundan sonra İtalya ile Fransa'nın ekonomik istemlerine karşı durmak kolaylaşacaktı. Dipnot, Goloğlu, cilt 5, sayfa 113-115. Türkiye daha önceleri boğazlar konusundaki görüşmelere Sovyet Rusya'nın da katılması için ısrar etmişti. Böylelikle İtilaf devletleri Türkiye'ye çok fazla baskı yaptıkları takdirde onun Sovyetlerle anlaşmaya vararak Karadeniz kıyısında limanı olmayan ülkelerin boğazlardan serbestçe geçmelerini önleyebileceğini dikkate almak zorunda kalacaklardı. Mustafa Kemal Rusya'yı İtilaf devletlerine, İngiltere'yi Fransa'ya ve hatta Bulgaristan'ı Yunanistan'a karşı kullanıp belirli dengeler yaratmak istiyordu. Meclisteki muhaliflerin kavrayışlarının çok ötesinde oynanan nazik bir diplomasi oyunuydu bu. Muhalifler Misak-ı Milli konusundaki ısrarlarından vazgeçmiyorlardı. Misak, Musul'u Türkiye sınırlarının içine katmamış mıydı? Batı Trakya'daki bir halk oylaması yapılmasını öngörmüyor muydu? Öyleyse bu metni imzalamış olan meclis maddelerden sapmalar olduğu takdirde yetkisini kullanmalıydı. Milletvekilleri daha ileri gidip Ege Denizi'ndeki Yunan adalarından, Kıbrıs'tan, Büyük Savaş'ın hemen öncesine inşa ettiği savaş gemilerini Yunan devletine teslim etmeyen İngiltere'den tazminat istenmesinden de söz ettiler. Dipnot adı geçen eser, sayfa 122, Cebesoy Siyasi Hatıralar, cilt 1, sayfa 264. Mustafa Kemal liderliğine muhalefet milliyetçi söylemlerle örtülüyordu. Muhalif politikacılar doğrudan doğruya Mustafa Kemal'e saldırmak yerine Lozan'daki Türk heyetinin başkanı olarak İsmet Paşa'yı hedef alıyor ve onu yetkilerini aşmakla suçluyorlardı. 6 Mart'tan gizli durumda gerginlik iyice arttı. İsmet Paşa'yı savunan Mustafa Kemal muhalefet kanadının ateşli sözcüsü Ali Şükrü Bey'i ulusal çıkarlara zarar vermekle suçladı. Ali Şükrü Bey'in itirazlarını yine bir Karadeniz milletvekili olan Ziya Hurşit destekliyor. Mustafa Kemal kürsüden iken milletvekilleri elleri ceplerindeki tabancalarının kabzasında çevresini sardılar. Öfkeli rakipler küçük, kalabalık, alçak tavanlı toplantı salonunda birbirlerine karşı durdular. Mustafa Kemal'i destekleyenlerle ikinci grup diye bilinen muhalif milletvekilleri arasında az kalsın yumruklar konuşacak, hatta silahlar çekilecekti. Durumu ancak oturuma başkanlık eden Ali Fuat kurtarabildi. Sesini duyaramadığını fark ederek elindeki çanı iki rakip grubun arasına fırlattı ve oturumu kapattığını bildirdi. Oturum tekrar açıldığında hükümeti destekleyenler Lozan'daki pazarlıkları sürdürmek için Türk heyetine talimat verme yetkisinin kabineye verilmesi konusunda bir önerge gündeme getirdiler. Bu önerge 20'ye karşı 170 oyla kabul edilirken protesto eden muhalefet milletvekillerinin çoğu oy vermedi. Dipnot Goloğlu cilt 5 sayfa 129-139. Başvekil Rauf ve Meclis Başkanı Vekili Ali Fuat Cebesoy'un yanıyla Mustafa Kemal günü kazanmıştı. Aralarında Musul'dan vazgeçilmesi gibi noktaların da bulunduğu bazı ödünler verilmedikçe İtilaf devletleriyle barışın sağlanamayacağını biliyordu. Meclis anlaşmayı engelleyerek bazı siyasi oyunlar oynayacak gibiydi. Bu nedenle yeni bir seçim yaparak daha uyumlu milletvekillerinin çıkarılması şarttı. Bu sağlanıncaya kadar Rauf, Ali Fuat ve Refet'in gönlünü hoş etmek gerekiyordu. Meclisin oylamasından birkaç gün sonra Türkiye'nin barış anlaşmasına değin yaklaşık 100 sayfa tutan ayrıntılı karşı görüşleri İstanbul'daki İtilaf devletleri temsilcilerine sunuldu. Dipnot Özerdim sayfa 73. Türk önerilerinin 8 Mart 1923 tarihinde iletildiğini söylüyor. Martin Gilbert sayfa 287, Sonyel Turkish Diplomasi sayfa 213 ve Ali İhsan Sabis 3. cilt sayfa 362 bu tarihi 9 Mart olarak belirtiyorlar. Lozan'dan İstanbul'a dönmüş olan İngiltere Yüksek Komiseri Sir Horace Rumbold, Türk diplomasisinin hızından ve ciddiyetinden etkilendi. Dipnot Gilbert sayfa 288. Ankara hükümeti Osmanlı hükümetleri tarafından kendilerine tanınmış olan emik ayrıcalıkları savunan Fransızları yumuşatmak için Fransız askerlerini 1921 tarihli Ankara Anlaşması'yla Fransa mandası altındaki Suriye'ye bırakılmış olan İskenderun ve Antakya yörelerindeki Müslüman halka zulüm yapmakla suçlayan bir propaganda kampanyası başlattı. Dipnot Sonyel Turkish Diplomasi sayfa 213. 21 Mart'ta Londra'da İtilaf devletleri ortak bir cevap üzerinde anlaştılar ve 31 Mart'ta Ankara hükümeti konferansın yeniden açılması için delegelerini Lozan'a göndermeye davet edildi. İngiliz-Fransız ortaklığı yeniden kurulurken bu kez Ankara hükümeti Amerika'yı onlara karşı kullanmayı denedi. 9 Nisan'da hükümetin isteğiyle meclis emekli deniz yarbayı Arthur Chester başkanlığındaki bir grup Amerikalı iş adamına geniş kapsamlı ayrıcalıklar tanıdı. Geniş bir bölgeye yayılan demir yolu inşaat tekeli, hattın iki yanındaki maden yataklarını araştırma hakkı, liman yapma, ormanlardan tarım alanlarından yararlanma ve büyük sayıda tarım makinelerini ithal etme gibi konuları kapsayan Chester ayrıcalıkları, Lord Curzon'un tanımıyla megalomanyak bir plandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 214-215. Böylesine büyük ölçekli yatırımı karşılayacak tek doğal kaynak Musul petrolü olduğuna göre, bu Türkiye'nin Musul üzerindeki iddialarına Amerika'nın desteğini sağlamaya yönelik bir çabaydı. Amerika henüz Orta Doğu'daki toprak çekişmelerine girmeye hazır olmadığından bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de tanınan ayrıcalıklar kendi çıkarlarıyla çatıştığı için hem Fransızları hem de İngilizleri endişelendirdi. Lozan Konferansı bu taktik ön hazırlıklar sonrasında 23 Nisan'da tekrar başladı. Lord Curzon toplantıya katılmayınca kanlık koltuğu Rumble'da kaldı. Hızlı bir şekilde karara varılacağını umuyordu. Ama İsmet Paşa'yı ve onun kaçınması olanaksız bazı ödünler konusunda hükümetinden talimat almakta zorlanmasını hesaba katmamıştı. Maddelerin son hali üzerinde pazarlıklar 3 ayı bulacaktı. Kendi iradesini meclise kabul ettirdikten sonra Mustafa Kemal Latife ile birlikte tekrar yolculuğa çıktı. Bu kez ülkenin güneyinde Fransızların işgalini yaşamış olan Adana'ya ve diğer şehirlere gitti. Kendi seçmeni olarak gördüğü eğitimli gençler ve öğretmenlerinin yanı sıra çiftçilerden ve esnaftan oluşan kalabalıkların önünde konuştu. İlerlemek için gereken bilgiyi elde etmekte halkının yeteneklerine duyduğu güvenle dolu, uzun, heyecanlı konuşmalar yaptı. Ama aynı zamanda da gerçekçiydi. Düşmanları bilginliğin bütün dallarında ilerlerken kendi ulusu geride kalmıştı. Kendi derecemizi bilelim diye dinleyenleri uyardı. Neyi öğrenmek lazımsa onu öğrenelim. Bize din de Allah da bunu emrediyor. Din adamlarının öğütlerini istemeye gerek yoktu. Herkes genel bir kıstas uygulayabilirdi. Akılla ve toplum çıkarıyla uyumlu olan her şey İslam diniyle de uyum içindeydi. İslam diniyle ulusal çıkarlar çakışıyordu. Dipnot, Adanalı tüccarlara 16 Mart 1923 tarihinde yapılan konuşma, ASD Cilt 2 sayfa 131-132. İslam ordu imamlarının da dini olduğu için Mustafa Kemal onlara seslenmeyi politik açıdan hala yararlı görüyordu. Ama aynı zamanda ulusun gücünü yok eden bütün kötülüklerin de yine din adına ortaya çıkarıldığı konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyordu. İslam dininin akılcı bir biçimini önerirken tarihi de kendine göre çizmeye başlıyordu. Anlattığına göre Adana çevresi İranlılar, Büyük İskender'in Yunanlıları ve daha sonraki işgalciler gelmeden önce Türk ve Turanlıydı. Daha sonra bu yöreler eski sahipleri olan Türklere geri dönmüştü. Ermenilerin ve başkalarının bu topraklar üzerinde hakkı yoktu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 130. Dönüş yolunda Konya'da Kızılay için çalışan hemşirelere bir konuşma yaptı. Bugün olduğu gibi o tarihte de Konya tutucu bir yerdi ve Mustafa Kemal sözlerini özenle seçti. Türk kadınlarının zor koşullar altında bile erkeklerinden geri kalmamasından gurur duyuyordu. Eşit koşullarda erkekleri geçebileceklerdi bile. Ama kadınların en önemli görevi iyi bir anne olmak ve çocuklarını çağdaş yöntemlerle yetiştirmek gibi ağır bir yükü üstlenmeleriydi. Bunu başarabilmek için erkeklerden daha iyi eğitim almaları gerekiyordu. Kıyafet çok önemli olmamasına rağmen abartılı İslami giyim tarzı ile İstanbul'daki bazı kadınların yanılgıya düşerek taklit ettikleri Avrupa modası arasında bir orta yol bulunabilirdi. İslami kılık kadınların sosyal, ekonomik ve akademik uğraşlarda bütünüyle yer almalarına engel olmamalıydı. Hem dini kurallara hem de ulusal geleneklere uyumlu, akılcı bir biçimde giyinmeliydiler. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 155-157. Ankara'dan önceki son durağı olan Kütahya'da kadın ve erkek öğretmenlere hitap ederken yine en sevdiği konuya döndü. Bir ordunun değeri subaylarıyla ölçülür dedi. Öğretmenler de eğitim ordusunun subaylarıydı. Halkın üzerine çökmüş olan cehalet bulutlarını kaldırma yeteneklerine sonsuz güveni vardı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 169. Bu seferberlik çağrısının etkileri günümüz Türkiye'sinde hala hissedilir. Ama Ankara'daki politikacıların başka kaygıları vardı. 26 Mart'ta Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönüşünden 2 gün sonra onu eleştiren Ali Şükrü son kez mecliste görüldü ve ortadan kayboldu. 29 Mart'ta Ali Şükrü Bey'in ikinci gruptan arkadaşı olan Hüseyin Avni, meclisin dikkatini bu konuya çekti ve ortadan kaybolan milletvekilini bulamadığı için hükümeti suçladı. Mustafa Kemal'in başka bir muhalifi olan Ziya Hurşit de ona destek verdi. Yetkilileri karanlık işlere bulaşmakla suçlarken, Trabzon'daki kayıkçılar kahyası Yahya'nın kışlanın önünde öldürülmüş olduğunu anımsattı. Dipnot, Goloğlu, Cilt 5, sayfa 149. Başlarında Hüseyin Cahit Yalçın'ın da bulunduğu İstanbul'daki milliyetçi basın derhal harekete geçilmesini istedi. Mustafa Kemal bunu sağladı. Hükümetin emriyle başlatılan arama çalışmaları sonunda Ali Şükrü Bey'in cesedi, Mustafa Kemal'in Çankaya'daki köşkünden pek uzak olmayan bir mezarda bulundu. Başından beri Ali Şükrü Bey'in Mustafa Kemal'in yakın korumalığını yapan Topal Osman'ın Laz çetesi tarafından kaçırıldığından kuşkulanılıyordu. Topal Osman'ın mecliste Mustafa Kaptan adında bir adamı vardı. Polis tarafından gözaltına alınıp sorgulanan Mustafa, Ali Şükrü Bey'in Topal Osman'ın davetini kabul ettiğini ve kendisinin de onu Osman'ın Ankara'nın eski semtindeki evine kadar götürdüğünü itiraf etti. Ali Şükrü Bey oturur oturmaz adamlar arkadan fırlamış ve onu boğulmuşlardı. Sonra cesedi gizlice evden çıkarılıp Topal Osman'ın Çankaya Tepesi yamacında Papazın Bağı adıyla bilinen yazlık evinin yakınında gömülmüştü. Topal Osman adamının yakalandığını duyunca Papazın Bağı'ndaki evinde mevzilendi. Bu haberi 31 Mart'ta alan Mustafa Kemal meclisi koruyan taburun komutanı olan Binbaşı İsmail Hakkı'ya tekçe Topal Osman'ı tutuklaması için emir verdi. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 103. Sonra Latife'yi de yanına alıp Çankaya'daki evinden gizlice çıktı ve daha önceden kaldığı istasyon şefinin evine gitti. İsmail Hakkı'nın askerleri Papazın Bağı'ndaki evi sararken Topal Osman'ın adamları ateş açıp içlerinden birini öldürdü. Ama Lazlar düzenli ordu birlikleriyle boy ölçüşemezlerdi ve askerler Papazın Bağı'nı basarak adamlarından birkaçını öldürüp Osman'ı ağır yaraladılar. Hayatta kalmayı başaranlar sorgulanmak üzere Mustafa Kemal'e götürüldüler. Dipnot, İsmail Hakkı Tekçe'nin anılarından Goloğlu alıntı yapıyor. Cilt 5, sayfa 165. Topal Osman'da başa çıkmak kolay bir meseleydi. Mustafa Kemal açısından esas sorun bir milletvekilinin cinayete kurban gittiğini öğrenerek ayağa kalkan meclisti. İstasyon şefinin evine gelir gelmez Mustafa Kemal aceleyle bir kabine toplantısı düzenledi ve yeni bir seçim yapılması kararı alındı. Mecliste çoğunluğu oluşturan kendi taraftarlarını meclisin dağıtılması yönünde oy kullanmaları için ikna etti. Bu öneri derhal meclise götürüldü ve hiç itirazsız kabul edildi. Verdikleri karardan dolayı milletvekillerini kutlayan Mustafa Kemal, Türk devletinin başında ne bir taçlı hükümdarın ne de bir diktatörün bulunduğunu söyledi. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 187. Şimdilik bu sözler doğruydu ama meclis nihayet komisyondan çıkmış olan yeni seçim yasasını oylayınca ikinci gruba mensup mebusların seçimlerde hiçbir şansı bulunmadığı anlaşıldı. Bu arada Mustafa Kemal'in seçimlere katılmasını engelleyen maddeler elbette yasadan çıkarılmıştı. Muhalefet başka iki maddeye büyük bir şiddetle karşı koydu ama sonuç alamadı. Birinci madde halen görev yapan ordu komutanlarının görevlerini bırakmadan milletvekili olmalarını olanak veriyordu. Bu madde Mustafa Kemal'in ordu içinden kendisini destekleyenlere bir armağanı olduğu gibi hala iyi niyetlerine gereksinim duyduğu potansiyel rakiplerine meclise girme yolunu açıyordu. Daha ciddi bir yönü ise yasanın hükümete seçimleri yönetme ve yolsuzluk iddialarını karara bağlama yetkisi vermesiydi. İkinci grubun toplu halde itiraz etmesine karşın bu yasa maddesi de meclisten geçti. Dipnot Demirel sayfa 524. Böylece seçimlerde her türlü ayarlama yapılabilmesinin yolu açıldı. 2 Nisan'da yeni seçim kararının alınmasından bir gün sonra meclis nihayet başvekil Rauf'un Ali Şükrü Bey'in Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldüğünü açıklayan raporunu dinledi. Öfkeli bir tartışmadan sonra milletvekilleri Osman'ın cesedini mezarından çıkarılıp meclisin önündeki bir dar ağacına asılarak sergilenmesi kararını oyladılar. Hükümeti destekleyenler bu karara karşı çıkmadı ama Mustafa Kemal ikinci grubun cinayete kurban giden Ali Şükrü Bey'in tabutunu İstanbul üzerinden doğum yeri olan Trabzon'a gönderme girişimini engelledi. Muhaliflerin yapacakları gösterilerden çekinen hükümet kortejin kara yoluyla İnebolu'nun küçük limanına ve oradan da deniz yoluyla Trabzon'a gitmesine karar verdi. Ali Şükrü Bey'in Trabzon'daki cenaze törenine büyük bir kalabalık katıldı. Yetkililer cinayetin üzerine bir perde çekmek için ellerinden geleni yaptılar. Mustafa Kemal 6 gün süren tutukta bu konudan söz etmediği gibi Topal Osman'ı katil olarak nitelendirmekten de kaçındı. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 166. Cinayet konusunda öne sürülen açıklamalardan biri Ali Şükrü Bey'in emrinde olduğu Mustafa Kemal'i çok fazla taciz etmesine kızan Topal Osman'ın kendi inisiyatifiyle harekete geçmiş olmasıydı. Ama çoğu kimse buna inanmakta zorlanıyordu. Karabekir daha sonraları cinayet haberini alınca Mustafa Kemal'in daha önce de Ali Şükrü Bey'i ve Ankara'da muhalefetin sesi olan gazetesini öfkeyle suçladığını, anımsadığını söyleyecekti. Yine de bu durum cinayete ortak olduğunu kanıtlamazdı. Hatta Karabekir'in anlattığına göre Mustafa Kemal ilk başında kendi askerlerinin Topal Osman'ın adamlarıyla çatışmaya girmeyi reddedeceklerinden endişeliydi. Dipnot Mumcu Editör Kazım Karabekir anlatıyor. Sayfa 79. Gerçekten o tarihte en büyük kaygısı muhalefetin bu cinayetten yararlanmasıydı. Bu cinayet Mustafa Kemal için de bir sürpriz olmuşsa bile mecliste onu destekleyenler Ali Şükrü Bey'in ailesine maaş bağlanmasını önleyerek duygularını gösterdiler. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 168. Hükümeti destekleyenler arasında küçük rütbeli subayken Mustafa Kemal'e katılmış ve hem onun davasına yardımcı olmak için hem de kendilerine çıkar sağlamak için önlerine çıkanı ortadan kaldırmaktan çekinmeyecek acımasız adamlar vardı. Ali Şükrü Bey ile Topal Osman'ın öldürülmesi onlara uygun gelmişti. Muhalefet kanadı etkili bir hatipten yoksun kalmıştı ve Mustafa Kemal'in tarafını tutanlara karşı çıkmanın ne denli tehlikeli olduğu konusunda uyarılmıştı. Aynı zamanda çetelerin sonuncusu dağıtılmıştı. Ermeniler ve Rumlar açısından sadist bir etnik temizleyici, Mustafa Kemal'in Müslüman muhalifleri için ağır bir balyoz olan Topal Osman görevini tamamlamıştı. Ve yeni düzende ona yer yoktu. Artık Topal Osman'ı herhangi bir gizli planda kullanıp sonradan yok etmek için Mustafa Kemal'e haber vermeye gerek kalmamıştı. Mustafa Kemal durumu anlardı ve elleri temiz kalırdı. Milliyetçi çetecileri düzenli ordu içinde eritmek işlemini ilk başlatan İsmet Paşa, bu olaya iç politika konusunda yıllarca biriken nefretlerin patlaması olarak bakıyor ve Atatürk bu münakaşaların hepsinin içinden çıktı. Onun siyasi kudreti esasen askeri kudretinden daha fazlaydı diye ekliyor. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 104-109. Son yıllarda Ali Şükrü Bey'in mezarının üzerine sade bir anıt dikildi. Topal Osman'ın doğup büyüdüğü Giresun'daki mezarında ise epey uzun zamandır görkemli bir anıt bulunuyor. Dipnot, fotoğraflar için Yüksel, sayfa 165-173. İkinci meclisin seçilmesi için yapılan çalışmalarda Mustafa Kemal siyasi yeteneğini bir kez daha sergiledi. 8 Nisan'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mecliste çoğunluğu oluşturacak biçimde halk fırkasına dönüştürüleceğini ilan etti. Zaman içinde bir parti programı hazırlanacaktı ama Mustafa Kemal şimdiden 9 temel ilkesini umde açıkladı. Saltanatın yıkılmasının geri dönüşü olmadığı, hilafetin Müslümanlar için yüce bir makam olarak meclis tarafından korunduğu, yasaların ve güvenliğin bütün ülkede sağlanacağı ve ülkenin tam bağımsızlığının barış konferansı görüşmelerinin ön koşulu olduğu bu ilkeler arasındaydı. Ancak misak-ı milliden söz edilmiyordu. İzmir İktisat Kongresi'nin önerileri doğrultusunda alınacak ekonomik önlemler de ilkelerle belirtilmişti. Dipnot Demirel sayfa 525-526. İlkelerden biri derhal yürürlüğe kondu. 15 Nisan'da hükümet meclisi vatana ihanet yasasında bir değişiklik yapmaya zorladı. 1920'de oylandığı zaman bu yasa yüce hilafet ve saltanat makamını ve Osmanlı ülkesini yabancı güçlerden kurtarmak amacıyla kurulan meclisin yasallığına karşı işlenecek suçları kapsıyordu. Şimdi ise meclisin egemenliğinin yanı sıra saltanatın kaldırılmasına karşı söylenecek bir söz ya da yapılacak bir hareket de vatana ihanet olarak görülecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 161-529. Mustafa Kemal 1 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada bu değişimin habercisi olarak ulusal egemenliğe karşı çıkacakların dışında kalanlar için ülkede özgürlüğün sınırsız olduğundan söz etmişti. Dipnot ASD sayfa 326-328. Muhalefet kanadı bu değişikliğin düşünce özgürlüğünü kısıtlayacağını ve İtalya'da sürdürülen faşist rejimle arasında benzerlikler olduğunu ileri sürdü. Mustafa Kemal'i destekleyen Yunus Nadi'nin çıkarttığı Yeni Gün gazetesi, faşizmin korkulacak bir yönü olmadığını ve hatta bazı ilkelerinin Türkiye'de uygulanması gerektiğini yazdı. Dipnot Demirel sayfa 529-530. Mustafa Kemal hiçbir zaman bu kadar ileri gitmedi ve isteklerini elde etmek için ulusal egemenlik tanımını kullanmayı tercih etti. Birinci Meclis son kez 16 Nisan 1923'te toplandı. Bundan sonra Mustafa Kemal seçim için kendi adaylarını belirlemeye başladı. İkinci grup başlangıçtaki bölünmemiş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğu temeline dayanarak kendi aday listesini açıklamamaya karar verdiği için dışarıdan müdahale az oldu. Mustafa Kemal'in karşısındaki en büyük sorun hepsi hükümette etkili roller üstlenmek isteyen ve bir kısmı da eski İttihat ve Terakki'yi canlandırmaya yeltenen, kolaylıkla yola gelmeyen İttihatçılardı. Özellikle Trabzon'da güçlüydüler ve yerel bir gazete Topal Osman'ın kirli ellerine avuç açan çaresizleri uyararak ulusun bağımsızlığını savunduğu gibi özgürlüğünü de savunacağını belirtmişti. Dipnot Godoğlu Cilt 5 sayfa 192. Bu yazıyı kendisine bir saldırı olarak alan Mustafa Kemal, Trabzon'a gönderdiği temsilciler aracılığıyla cemiyetin şubesini kapattı ve daha kabul edilebilir yeni üyeler buldu. Hala itilaf güçlerinin işgali altında bulunan İstanbul'da İttihatçılar seslerini muhalif basında duyurabiliyordu. Bir hükümet sözcüsü kimsenin aday olarak öne çıkma sıkıntısına katlanmasına gerek olmadığını, cemiyetin buradaki şubesine başvurulmadan Ankara'da bir liste hazırlanacağını ilan etti. Dipnot Demirel sayfa 573. Mustafa Kemal eski dostlarıyla yeni adaylarını bir araya getirmeye çabalarken bu seçimin hiçbir itiraz kabul etmeyeceğini herkes anlamıştı. Kazım Karabekir anılarında Mustafa Kemal kendisine ben muhalif istemiyorum dedikten sonra adaylığı reddettiğini ama sonunda ricalara boyun eğip isteksizce kabul ettiğini açıklıyor. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 81. Rauf Orbay ise Mustafa Kemal'in partiler üstü bir kişi olması gerektiğini boş yere savundu. Dipnot Demirel sayfa 572. Mustafa Kemal Anadolu'ya ayak bastığı anda bu istekle karşılaşmıştı ve yıllar boyunca tekrarlanmasına tanık olacaktı. Ama ülkenin içinde bulunduğu kaosu yansıtacak bir politik süreç içinde bir hakem ya da görünürde yetki sahibi bir kişi olmaya hiç niyeti yoktu. Ülkeyi yönetmek, yeni bir düzen kurmak istiyordu ve bunu yapabilmek için ileriki yıllarda iş başına getireceklerini seçmek amacıyla kendisine sadık destekçilerin bir arada bulunmasına gereksinimi vardı. Adayların sicillerini, yeteneklerini ve hepsinden önemlisi sadakatlerini değerlendirip aralarından seçebilmek için çok zorlandı. Meclisteki hükümet çoğunluğunu oluşturan 202 kişiden yalnızca 114'ü bu ölçütlere uygundu. Beklendiği gibi bunların hepsi seçildi ve yarısından fazlası Atatürk'ün yaşamının sonuna dek meclisteki görevlerini sürdürdü. Dipnot adı geçen eser sayfa 594. Önce yerel seçmen kurullarının ve ardından milletvekillerinin seçilmesiyle gerçekleşen iki aşamalı seçim aslında bir formaliteydi. Bir istisna kuralı herkese gösterdi. Karadeniz bölgesinin iç kesimindeki Gümüşhane seçim bölgesinde aynı zamanda kaymakam vekili olan jandarma komutanı seçmenler kuruluna ''Biz emir aldık, ikinci seçmenler hükümetin gösterdiği kişilere oylarını verecek. Vermedikleri takdirde biz verdirteceğiz. Başka münakaşa istemez.'' diye kestirip attı. Halk bunu reddedip yörenin çok sevilen gençlerinden biri olan Zeki'nin seçilmesi için ısrar edince Mustafa Kemal belediye başkanını arayarak hükümetin adayları seçildiği takdirde Zeki için iyi bir iş bulunacağına söz verdi. Ama ilk kez önerisi reddedildi. Bu defa Mustafa Kemal jandarma komutanını arayıp çekiliniz ve seçimi serbest bırakınız. Bu oranda azimkar olan bir halka daha fazla baskı yapılmaz diyerek seçmenleri rahat bırakmasını istedi. Sonunda seçmenler Zeki'nin dışında kalan bölge milletvekillikleri için hükümetin adaylarını seçtiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 575-577. Adayları diğer bölgelerde hiçbir terslikle karşılaşmadan desteklendiği için Mustafa Kemal münferit bir olayda Ali Cenaplık gösterebilirdi. Yine de adayların arasında yok edemediği ya da hala kendi tarafına çekmeyi umduğu az sayıdaki rakipleri ve kendisini eleştirenler vardı. Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve Ulusal Direniş Hareketi'nin diğer önde gelen isimleri hükümetin listesine alındı ve seçimi kazandılar. Daha sonra istemediklerini halka linç ettirmekle ün kazanan Sakallı Nurettin Paşa bir ara seçimi Mustafa Kemal'in isteği dışında kazandı. Ama 63 kişilik ikinci gruptan bir tek kişi bile seçilmemişti. Dipnot adı geçen eser sayfa 594. Artık Mustafa Kemal ile mutlak iktidar arasında yalnızca bağımsız görüşlü taraftarları vardı. Bunların sayısı azdı ama ulusal direnişin liderleri olarak halkın gözünde değerleri çok yüksekti. İlk yoldan çıkan Rauf Orbay oldu. İsmet Paşa sürekli olarak Lozan'dan konferansın gidişi konusunda ona günlük raporlar gönderiyor ve belirli noktalarda anlaşmaya varmak için hükümetten yetki istiyordu. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 115. Yetki ise kolayca verilmiyordu. Musul'u bir kenara bırakmayı kabul eden Rauf, Batı Anadolu'ya verdiği ziyandan dolayı Yunanistan'dan tazminat istemek görüşündeydi. İsmet Paşa ise konferansın başlangıcında Yunanistan'a bırakmış olduğu, Meriç'in batısındaki Edirne'nin varoşlarından Kara Ağaç'ı alabilmek için tazminattan vazgeçmeye hazırdı. Yunanistan'ın iflas ettiğini ve itilaf devletlerinin onun adına para ödemeye yanaşmayacaklarını belirtti. Rauf Orbay bu görüşü de reddedince Mustafa Kemal'e başvuran İsmet Paşa, hükümetle arasındaki anlaşmazlık çözülmediği takdirde istifa edeceği tehdidini savurdu. İsmet Paşa'nın meclis başkanıyla doğrudan doğruya temas kurması olanaksız olduğundan telgraf Rauf aracılığıyla iletildi. Dipnot adı geçen eser. İsmet Paşa'nın tarafını tutan Mustafa Kemal bir yandan da Rauf'un alınganlığıyla da başa çıkmaya çabalıyordu. Bu kez Osmanlı kamu borçlarının yani düyonu umumiye geri ödenmesi konusunda yeni bir anlaşmazlık çıktı. İsmet Paşa konferansa katılan heyete inisiyatif kullanma hakkı tanımayan hükümeti, Ruslarla 1878'de yapılan ve felaketle sonuçlanan savaşı sarayından yöneten Sultan Abdülhamit gibi davranmakla suçluyordu. Karşılıklı yazışmalara artık bizzat karışan Mustafa Kemal, ani çıkışından dolayı İsmet Paşa'yı bir yandan azarlarken, bir yandan da görüşmeleri başarılı bir sonuca ulaştırması için yüreklendiriyordu. Teker teker sorunlar çözümlendi ve 17 Temmuz gecesi saat 1.30'da anlaşma metni üzerinde son karara varıldı. Dipnot, Gilbert, sayfa 297. Karara varılacağını önceden sezinleyen İsmet Paşa 15 Temmuz'da Ankara'dan imza yetkisi istedi. 3 gün sonra hala yanıt gelmemişti. Sonunda Mustafa Kemal'e telgraf çekmek zorunda kaldı. Eğer hükümet kabul ettiğimiz şeyin katiyen reddine musir yani ısrarlıysa bunu bizim yapmaklığımıza imkan yoktur. Düşüne düşüne benim bulduğum yol İstanbul'daki İtilaf Devletleri komiserlere tebligat yazıp imza selahiyetini bizden yani Türk heyetinden nezhetmektir yani çekmektir. Bu halde gerçi bizim için küre-i arz üzerinde görülmemiş bir iskandal olur. Fakat menafi-i aliye-i vatan şahsi düşüncelerin fevkiinde olduğundan hükümeti milliye kanaatini tatbik eder. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. Muhasebe-i amalimiz millete ve tarihe mevdudur yani emanettir. Ne var ki Mustafa Kemal yargıç olmaya karar verdi. 19 Temmuz'da İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta ihraz eylediğiniz muvakkakiyeti en har yani sıcak ve samimi hissiyatımıza tebrik etmek için usulen vaaz-ı imza olunduğunun işarına muntazırız. Haberini bekleriz kardeşim dedi. İsmet Paşa sevincini anlatmak için her zamanki resmi ifadesinden vazgeçti. Her dar zamanında Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana merbutiyetim yani bağlılığım bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim pek sevgili kardeşim, aziz şefim. Dipnot. Telgrafların metni için İsmet İnönü, cilt 2, ek 3, sayfa 311. Mustafa Kemal İsmet ile Rauf arasındaki tartışmadaki rolünü 6 gün süren söylevinde açıkladı. Nutuk sayfa 511-527.